Ayrım 54.
Sayfa 290. Avrupa Sözleşmesi ile kurulan insan hakları denetim mekanizmasının devreye girmesi, çeşitli defalar ifade olunduğu üzere ikincil bir koruma düzenidir. Bu nedenle de kişisel başvurunun yapılmış olması, başvuru konusunun dayanağını oluşturan ilgili devletin aldığı kararın, yaptığı işlemin uygulanmasının askıya alınması sonucunu doğurmaz. Başvuru sanki hiç olmamış gibi, iç hukukta söz konusu işlem veya eylemin uygulamasına veya bununla ilgili sair işlem ve uygulamalara devam olunur. Dipnot Vasak AGE sayfa 167. Başka bir deyişle iç hukuk işlemi sözleşmeye uygunluk karinesi taşır. Bu nedenle ilk etapta kişisel başvurunun yapılması, ilgili devletin aldığı kararların, yaptığı işlemlerin uygulanmasını askıya alma sonucunu doğurmaz. Bununla birlikte ilgili devletin uygulamayı sürdürmesi, tamir edilemez, telafi olunamaz, geri dönülemez sonuçlara yol açabilir. Örneğin başvuru sahibinin yaşamının ortadan kalkması, sınır dışı edilmesi gibi. Hal böyle olunca sözleşmeye aykırılığı ileri sürülen bir işlem veya eylemin ilgili devlet tarafından icraya konulması, yargılama sonunda verilen kararı tamamen boş ve anlamsız hale getirecekse geçici önlemlere başvurma sorunu ortaya çıkmaktadır. AİHS ile getirilen koruma ve denetim mekanizması içerisinde diğer uluslararası yargı yerlerinin aksine geçici önlemler uygulama yetkisi konusundaki açık bir düzenlemenin yokluğunun olumsuz etkileri zaman içerisinde kendini iyiden iyiye hissettirecektir. Dipnot Krüger'e atfen Durmuş Erdem Sancaktar AGE sayfa 143 DN 15. Sözleşmenin özellikle bir taraf devlet ülkesinde yaşayan veya herhangi bir nedenle bulunan bir yabancının sınır dışı edilmesine, iadesine veya siyasal sığınmacı olarak başvurusunun kabul edilmesine karşı bir güvenceyi de içermemesi karşısında geçici önlemler alabilme konusundaki eksiklik zaman içerisinde mahkeme ve komisyon içi tüzüklerine hüküm konulmasını gündeme getirecektir. Dipnot Gary AGM sayfa 408. AİHS'nin eski 36. maddesinin 2. fıkrasıyla 55. maddesinin 6. fıkrası komisyon ve mahkemeye kendi iç tüzüklerini yapma yetkisi tanımaktaydı. İşte bu hükümlerden hareketle mahkemenin ilk olarak 18.9.1959 tarihinde kabul edilen mahkeme iç tüzüğünün 34. maddesine geçici önlemler alma yetkisine yer verilmiş ve konu daha sonra 1982 yılında 36. madde ile yeniden ele alınmış ve 11. protokole göre düzenlenen yeni iç tüzüğün yürürlüğüne kadar varlığını sürdürmüştür. Dipnot Ravo AGM sayfa 733. 11. protokol öncesi mahkeme iç tüzüğünün 36. maddesine göre dairenin kuruluşuna kadar mahkeme başkanı, tarafların, komisyonun, başvurucunun veya herhangi bir ilgili şahsın istemi üzerine veya re'sen başvurucuya veya taraflardan birisine kabulü tavsiye nitelikli geçici önlemlerin uygulamaya konulmasına karar verebilir. Kurulduğu zaman daire ya da daire toplantı halinde değilse, daire başkanı aynı yetkiye sahip olacaktır. Dipnot, Gem Almaz, Ulusal Üstü İnsan Hakları Belgeleri, sayfa 312. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu iç tüzüğünün 36. maddesi şöyle bir düzenlemeye yer veriyordu. Komisyon yahut toplantı halinde bulunmadığı zaman başkan, tarafların çıkarı veya yargılamanın usulünce işleyişi bakımından gerekli bulunan durumların varlığına kanaat getirdiğinde, herhangi bir önlemin kabul edilmesi yönündeki arzusunu taraflara sunabilir. dipnot 12.2 ve 6.5.1993 tarihlerinde kabul edilmiş ve 28.6.1993'te yürürlüğe girmiştir. Ne var ki mahkeme iş tüzüğünün 36. maddesinde olduğu gibi burada da bir boşluk bulunmaktadır. Yani geçici önlemlere gidilebilmesi başvurucular açısından bir hak vermemektedir. Bu nedenle böyle bir istemle karşı karşıya kalan makamın da buna uygun bir karar verme zorunluluğu yoktur. Dipnot, Ravo AGM sayfa 734, Gary AGM sayfa 409. Geçici Önlemler Komisyonun taraflardan birinin başvuruda bulunan veya ilgili diğer bir kimsenin isteğine dayalı olarak veya re'sen kararlaştırılabilmekteydi. Bu kararlar Bakanlar Komitesi'ne bildiriliyor ve Bakanlar Komitesi de kararın ilgili devlet tarafından yerine getirilmesini gözetiyordu. Komisyon tarafından alınmış geçici önlemler kararı, mahkeme tarafından aksi yönde bir karar alınmadıkça, başvurunun mahkeme aşamasında görüşülmesinde de geçerliliğini sürdürüyordu. Emit M36/2 11. protokolle değiştirilen sözleşme metninde de mahkemeye böyle bir yetkiden açıkça veya dolaylı olarak söz edilmemektedir. AİHM'nin 11. protokol sonrası yenilenen ve 4.11.1998 tarihinde uygulamaya konulan yeni iç tüzüğünün 39. maddesi geçici önlemler başlığı altında şöyle bir düzenleme getirmektedir. Daire ya da duruma göre daire başkanı, re'sen veya tarafların veya ilgili herhangi bir kimsenin istemi üzerine tarafların çıkarı veya davanın gereği üzere görülüp kararlaştırılabilmesi için alınmasını gerekli gördüğü geçici nitelikli önlemleri alarak taraflara sunabilir. F1 Bu önlemlere ilişkin bildirimler Bakanlar Komitesi'ne verilir. F2 Kararı alan daire geçici önlemin uygulanması ve bununla ilgili konu hakkında taraflardan bilgi verilmesini isteyebilir. F3 Öğretide Spielmann ve Renucci, sözleşmede böylesine önem taşıyan bir kuruma açıkça yer verilmeyip de mahkeme iç tüzüğüyle ve üstelik çekingen bir tavır içerisinde temellendirilmeye çalışılması bir talihsizlik olarak değerlendirilmekte ve kurumun sözleşme ile güvence altına alınan hakların somut ve etkili korunabilmesi için gerekliliğine işaret etmektedir. Dipnot Spielmann AGM sayfa 1317, Renucci AGE sayfa 503-504. De Boer, sözleşmede yer verilmemesini önemli bir eksiklik olarak gördüğünü ifade ettikten sonra, bu kurumun giderek önemini arttırdığını, sözleşmeye taraf devletlerin zaten bu kuruma kendilerini hazır hissettiklerini, uygulamada gerek komisyonun gerek mahkemenin aldığı geçici önlem kararlarını yerine getirmede çaba içerisinde olduğu, karşı gelme durumlarının tamamıyla istisnai nitelikte olduğu, dolayısıyla kurumun pratiğinin bir sözleşme yükümlülüğü haline getirilmesine soğuk bakılamayacağı yönünde kuvvetli bir umut beslediğini söylemektedir. Dipnot De Boer AGM sayfa 235. Benzer biçimde Reisoğlu, geçici önlem kararları AİHM'nin kesin kararlarının bu kararların ileride anlam ve değerini kaybetmesini önlemeye yönelik bir parçasıdır diyerek geçici önlemlerin önemini ortaya koymaktadır. Dipnot Reisoğlu AGE sayfa 180. Sözleşmede mahkemenin geçici önlemlere başvurabilme yetkisi açık bir biçimde belirtilmemiş olması, MİT'te ise yetkinin niteliği konusunda açık bir düzenlemeden söz edilmemesi, hatta herhangi bir metinde yer verilmemesi, mahkemenin böyle bir kurumu devreye koyamaması sonucunu doğurur mu? Buna olumsuz cevap vermek gerekir. Çünkü yargı organının bünyesinde mündemiç, yargı kavramından ayrılmaz, ona sıkı sıkıya bağlı olan yetkiler bulunmaktadır. pouvoir inhérent. Bu yetkiler her yargılama merciinin doğasında vardır. Bunların ayrıca belirtilip belirtilmemesinin yetkinin varlığına halel getireceği söylenemez. Bu tür bir yetkinin devreye konulmasına tarafların önceden rıza gösterip göstermemesinin de önemi bulunmamaktadır. Avrupa kamu düzeni oluşturma ülküsünü taşıyan ve temel amacı da hak ve özgürlükleri güvence altında tutmak olan bir sözleşmenin getirdiği denetim mekanizmasının bireyleri korumasız bırakacak, içeriğinde yer verdiği hak ve özgürlükleri kağıt üzerinde bırakacak ve böylece de sözleşmeyi yaşayan bir belge olmaktan çıkartacak bir yaklaşımı benimsediği söylenemez. AİHS'yi diğer uluslararası sözleşmelerden ayıran belirgin yanı, unutulmamalıdır ki etkili bir yaptırım mekanizmasını kurarak yer verdiği hak ve özgürlükleri etkin bir koruma altına almasıdır. Etkin bir koruma ve güvence oluşturmak, yargı merciinin verdiği kararı anlamsız ve işlevsiz kılabilecek veya azaltabilecek olan durumların varlığında geçici önlemlere başvurabilmeyi de gerekli kılar. Başka bir deyişle bu tür yetkiler yargı organı bünyesinde zımnen vardırlar. Implied powers. Ortak koruma sistemini amaçlayan bir yargısal mekanizma içerisinde tarafların rızasının yokluğu dahi yetkinin kullanımına engel oluşturmaz. Dipnot, Pescatore AGM, sayfa 322-323. Nitekim ATAD, Camera Care davasında 17.1980, Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun bu konuda herhangi bir hükmün yokluğunda dahi geçici önlemler alabileceğine karar vermiştir. Dipnot, nakleden Pescatore AGM, sayfa 323. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu da 1974 tarihli komisyon iç tüzüğünün 36. maddesindeki düzenlemeden önce komisyonun böyle bir yetkisinin açıkça olmadığından söz etmekle birlikte yargısal açıdan gerekliliğinden hareketle bu önlemlerin uygulanması yönünde kararlar vermiştir. AİHM de kendi iç tüzüğündeki hükmü devreye koyarak geçici önlemlere başvurmuştur. Ancak kararların yaptırım gücü konusundaki belirsiz tavır nedeniyle sorunun giderilemediği görülmüştür. Şu halde sorun geçici önlem kararının alınıp alınamayacağı noktasında değildir. Sorun alınan kararların yaptırım gücü ve dolayısıyla da yetkinin kaynağı ile ilgilidir. Strasbourg organlarının kararlarına bakıldığında yargı organının mündemiş yetkisi anlayışına katılmadığı görülmektedir. Komisyon iç tüzüğüne bu yönde bir hükmün konulmasından önceki aşamada uygulamaya koyduğu geçici önlemler kararlarında bu kurumun gereğinden söz etmekle birlikte sözleşmede böyle bir yetkisinin bulunmadığına değinmekteydi. Gerçi sözleşmenin 25. maddesinden bu yönde bir önlemin çıkartılabileceğinden örtülü olarak zaman zaman bahsetmişse de bu yönde müstekar ve açık bir içtihat geliştirememiştir. Dipnot, örneğin AİHK, Kruzvaras ve diğerleri İsveç başvurusunda sözleşmenin 25/1 son 11. protokol öncesi maddesinde yer verilen yüksek sözleşen tarafların hakkın etkili olarak kullanımını herhangi bir biçimde engellememeyi üstlenirler ibaresine dayandırarak geçici önlemler kararının sözleşmesel temeline ve dolayısıyla da bağlayıcılığı yönünde bir yoruma yer vermiştir. Ancak bu görüş AİHM tarafından benimsenmemiştir. Dolayısıyla hissettiği gerekliliği ancak karşılıklı işbirliği ve anlayış doğrultusunda gidermeye çalışmış ve başvuru konusu işlem veya eylemin uygulamaya konulmasının komisyon tarafından hoş karşılanmayacağı, kesin karara kadar uygulamayı askıya almasının doğru olacağından bahisle davalı devlete geçici önlemleri tavsiye etmekteydi. Bu bir anlamda mahkeme iç tüzüğünde yer alan tavsiye niteliğindeki geçici önlemlere ilişkin hükümle de çatışmamak anlamına gelmekteydi. Komisyonun bu yaklaşımı ve de facto geçici önlemler uygulaması 1974 ile birlikte hukuksal bir dayanağa kavuşturulacaktır. Gerçekten de bu yumuşak yaklaşım mahkeme iç tüzüğü de göz önünde bulundurularak komisyon iç tüzüğünün 36. maddesine yansıtılacak ve geçici önlem kararlarının tavsiye nitelikli oldukları hükme bağlanacaktır. AİHM cephesinden bakıldığında da durumun farksız olduğu görülecektir. Mahkeme geçici önlemlere ilişkin bir yetkinin sözleşmede yer almadığına, komisyonun çıkartmaya çalıştığı 25. maddenin 1. fıkrası hükmünün maddi haklara değil usule ilişkin bir hüküm olduğundan kişilere herhangi bir maddi hak vermediği, taraf devletlere de kişisel başvuru yolunun etkili kullanımını herhangi bir biçimde engellenmemesi yükümü getirdiğini, buradan geçici önlemlere yönelik bir yükümlülüğün çıkartılamayacağından bahisle geçici önlemlere ilişkin iç tüzüğün 36. maddesi ile sözleşmenin 25. maddesinin birlikte düşünülmemesi durumunda bu hükmün anlamını yitireceğine ilişkin komisyon yaklaşımını benimsememiştir. Dipnot: AİHM, Cruz Varas ve diğerleri İsveç 23.1991 PR 77. Bakınız Berger Jurisprudence de la Cour. Sayfa 35. Burada kısaca belirtelim ki mahkeme taraf devletlerin bu önleme uymamış olmasının tek başına sözleşmenin ihlali anlamına gelmeyeceği sonucuna varmış ve böylece bu yetkinin yargılama sürecindeki önemini azaltmıştır. Dipnot: Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, sayfa 47. Şu var ki mahkemenin 11. protokol sonrası yenilenen iç tüzüğünün 39. maddesi, önceki iç tüzüğün 36. maddesindeki tavsiye ibaresine yer vermemiştir. MIT'in 39. maddesinde düzenlenen geçici önlem kararlarının bağlayıcı gücü bulunmadığı yönündeki geleneksel yaklaşımını mahkemenin uzun yıllar sürdürdüğünü görmekteyiz. Bununla birlikte ileride temas olunacağı üzere Mamatkulov ve Abdurasulovic Türkiye kararıyla komisyonun Cruz Varas kararındaki yaklaşımını benimseyerek geçici önlemler kararına uyulmamasının da sözleşme ihlali olarak değerlendirileceğinin altını çizmiştir. B. Geçici önlem kararının alınabilmesi için gerekli koşullar. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve mahkemenin uygulamasına bakıldığında bazı koşullar altında geçici önlemler kararı alma yoluna gidildiği görülmektedir. Öğretide sözleşme organlarının karar ve uygulamalarından yola çıkılarak bu tür bir yetkinin devreye konulabilmesi için başlıca 3 koşulun birlikte aranması gerektiği ifade edilmektedir. Dipnot: A. C. Norgaard, H. C. Kruger, Interim and Conservatory Measures Under the European System of Protection of Human Rights, Progress in the Spirit of Human Rights, Strasbourg, Arlington, 1988, 109-117'ye, özellikle bakınız 112-113, Pescatore AGM, sayfa 315-362'ye, özellikle sayfa 337, Spielmann AGM, sayfa 1297-1299'a, Gary AGM, sayfa 410, Yıldız Leach AGE, sayfa 26. Bunları kısaca ivedilik, l'urgence, imminent danger, real risk of imminent, telafi olunamaz veya giderilemez açık veya oldukça yakın bir zarar, imminence d'un dommage irreparable, irreparable harm ve ilk bakışta haklılığı veya belirgin bir sözleşmeye aykırılığı ortaya koyabilecek olguların varlığına justification, gereksinim bulunmaktadır. Ayrıca bu genel koşullara bazı yazarlar tarafından başvurucu ile aleyhine başvuruda bulunulan devletin menfaatler dengesi, balance des intérêts koşulu eklenmektedir. Dipnot, Pescatore AGM sayfa 337. Ancak kanaatimizce sözleşmenin varlık nedeni karşısında bu koşulun aranması anlamsızdır. Ne anlama geldiğinin somutlaştırılmasının imkansızlığı bir yana, diğer koşullar varsa korunan menfaatin aleyhine başvurulan devlet olması durumunda böyle bir önlemin alınmasına gidilemeyecek midir? Dipnot, nitekim Pescatore de bu konuda bir ölçüt getirmemektedir. Her şeyden önce sözleşmeye aykırılığı ileri sürülen önlemin uygulanması durumunda tamir edilemez, giderilemez bir zarara yol açması veya zararın doğacağı kuvvetle muhtemel olması gerekir. Eğer zararın varlığı veya gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olmasına karşın telafi olunabilirliğinden veya tamir edilebilirliğinden söz edilebiliyorsa, geçici önlem yetkisine başvurulmamaktadır. Diğer yandan bununla bağlantılı diğer koşulsa, hemen devreye konulmayı gerektirecek ya da sözü edilen işlem veya eyleme son verilmesinde bir zorunluluğun bulunmasıdır. Çünkü bu yetki ultime remede bir etkidir. Ancak bu iki koşulun varlığına karşın geçici önlemin amacı, sözleşmeye aykırılığın kesin olarak ortaya konulmasının belirli bir zaman alması ve fakat bu esnada da sözü edilen devlet önleminin uygulanması durumunda mahkemenin vermiş olduğu kararın anlamsız kalmasını önlemektir. Dolayısıyla durdurmanın temelini sözleşmeye aykırılık oluşturmaktadır. Bu husus elbette daha sonra ortaya konulacak bir durumdur. Bununla birlikte ilk bakışta prima facie aykırılığın belirgin bir biçimde varlığından söz edilebilmesi gerekir. Elbette bunun tespiti eldeki bilgilere, somut durumlara, devletin insan hakları karşısındaki tutum ve davranışları gibi verilere bakılarak yapılır.